Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir İlmihal Saati programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun efendim. Sizlerden bize ulaşan ilmihal sorularına değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor. Muhterem hocam, ilk sorumuz şöyle. İşrak namazı hakkında bilgi almak istiyorum. Ayrıca sayfanıza eklerseniz sevinirim. Teşekkürler demiş dinleyicimiz. Buyurun efendim.
Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Basri hocam, bizim sayfamız mı var ekleme yaptığımız?
Evet hocam. İslam İhsan sayfamız var.
Ha tamam. Yani o bizim programa münhasır bir sayfa olmadığı için.
Evet.
Tabii orada sağ olsun kardeşlerimiz bu programdaki soru cevapları bölerek koyuyorlar.
Evet.
Ümmeti Muhammed'in istifadesini arz ediyorlar. Büyük zahmetler, emekler veriyorlar. Allah kendilerinden razı olsun.
Amin.
Bizler onlara müteşekkiriz. Bir hayır varsa eğer, bu hayrın daha büyük kitlelere ulaşmasına vesile oluyorlar. Şimdi işrak namazı ile ilgili ne söyleyebiliriz? Öncelikle şunu söylemek gerekir ki Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin hadislerinde sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra kişi camiden ayrılmadan kerahat vaktinin geçmesini bekleyip iki rekat namaz kılarsa bir ümre sevabı kazanır mahallinde Efendimiz aleyhissalatü vesselamın teşvikleri var. Bizleri bu noktada camide kalmaya ve camide ibadet ile meşgul olmaya davet ediyor. Bunun esprisi, camiyi sadece ibadetlere munhasır bir veya cemaatle namazın kılınıp dağınıldığı bir mekan olarak görmeyip orada vakit geçirecek bir hale çevirmek. Çünkü camileri Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin bir benzetmesinden kuşun kafeste daraldığı gibi münafık camide daralır. Balığın denizde rahat ettiği gibi Müslüman camide rahat eder. Müslüman caminin daimi sahibidir. Huzur bulmak için, nefes almak için camiye gelir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam camiyi Müslümanın hayatında merkeze koymuştur. Öyle ki kıyamet günü 7 sınıf insanın çok büyük ızdırapların olduğu, kan ter içerisinde insanların beklediği bir sahnede özel Allah'ın misafiri olarak ağırlanacaklarından bahseder. Bunlardan bir sınıf, وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ Kalbi, gönlü camiye bağlı. Yani fiziken belki ihtiyaçlarını görmek için cami dışına çıkıyor ama aklı fikri camide, ne zaman namaz olacak, ne zaman camiye gideceğim. Hasılı bir Müslüman için cami hayatın merkezinde olmalı. Hayatta işte gün ışımaya başlamasıyla gündüz ile başladığına göre hayata günün ilk saatlerine camide adım atmak bir Müslüman için önemli. Camide namazı kıldıktan sonra, ki Hanefi mezhebi belki bu tür bir şeyi de kolaylaştırmak için ne kadar sabah namazının cemaati geç olursa o kadar sayının artacağı düşüncesiyle de namaz vaktinin çıkmasına 20 dakika kala cemaatte namazın kılınmasını uygun görmüş bizim alimlerimiz, hocalarımız. Mamafi bu anlamda ülkemizde iki türlü uygulama bulunuyor normal zamanlarda. Şimdi münasebetiyle Diyanetimiz bu mevsimde farklı uygulamaya gitse de normalde vaktin çıkmasına 20 veya 30 dakika kala camilerimizde sabah namazının cemaati oluşuyor. Bunun anlamı ya 15 dakika kala vaktin çıkmasına ya da 25 dakika kala bizim namazımız bitiyor ve 15 dakika vaktin çıkmasına kadar, ondan sonra da 45 dakika kerahat vaktinin, yani her türlü namaz kılmanın yasak olduğu, haram olduğu vaktin çıkmasına kadar camide bekleyip takriben 1 saat, 1,5 saat camide bekleyip, camide bekleyen insan ne yapabilir? Bir sohbet varsa, ki özellikle de bu vakti değerlendirmek için bazı hocalarımızın sabah namazında, namazdan sonra camilerde dersler yaptığını biliyoruz. Ben mesela merhum Emin Saraç hocamın Şifa-i Şerif dersleri namazdan sonra yapılırdı. Kerahat vakti bitene kadar sürer. Vakit çıktıktan sonra, kerahat vakti çıktıktan sonra dersin bitimiyle beraber arkadaşlar kalkarız, 2 rekat namaz kılarız. Bu namaza işrak namazı deniyor. Yani cemaatle namaz kılındıktan sonra camiden ayrılmadan camide dersle, sohbetle, zikirle, evratla meşgul olarak, Kur'an-ı Kerim okumakla meşgul olarak kerahat vaktinin çıkmasını bekleyip de peşinden 2 rekat namaz kıldığımızda, bu kıldığımız 2 rekata işrak namazı diyoruz. Mamafi işrak namazı bazen kuşluk namazı olarak da adlandırılabiliyor. Binaenaleyh sabahın kerahat vakti çıktıktan sonra efendim 11'e kadar ki dönemde kılınan namaza işrak, 11 yani sabah namazının vaktinin çıkmasıyla öğle namazının vaktinin girmesi arasındaki mesafeyi 2'ye böldüğünüzde, ikinci diliminden tekrar kerahat vaktine kadar olan zaman içerisinde kılınan namaza duha namazı, kuşluk namazı da deniliyor. Bunlar bazen birbiriyle karışıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kuşluk namazı, duha namazı. Duha, efendim güneşin artık ışınlarının tam böyle kavurmaya başlaması anlamına gelen vakitten alınmış. İşte bugünlerde mesela sabah namazının vakti diyelim ki 8'i 15 geçe bitiyor. 45 dakikada kerahat vakti deseniz 9'da bitiyor. Efendim 9'dan 1'e kadar arada kaç saat var?
4 saat
var. Demek ki 11'den sonra veya 10.30'dan sonra kıldığımız namaz kuşluk namazı olarak değerlendiriliyor. Saat 1'de öğle namazının vakti giriyorsa son 45 dakika, yani 12-15'ten sonra, 12-20'den sonra artık namaz kılmamak gerekiyor. Binaenaleyh bizim sabah namazının çıkışıyla öğle namazının arasında iki tür nafile namazımız hadislerde görünüyor. Bunlardan bir tanesi üzerinde çokça durulan kuşluk namazı, duha namazı. Bu vakte biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah yemin de ediyor. وَالْضُحَا وَالْلَيْلِ اِذَا سَجَا ayeti kelimesi duha vaktine yemin olsun türünden bir manayla da maallendiriliyor. Binaenaleyh bu değerli bir vakit. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadisi şeriflerinde sizden birinizin vücudunda 360 eklem bulunur, mafsal bulunur. İşte bir parmağımızda 3-4 tane eklem bulunmakta. İşte 10 tane elimizde, 10 tane ayağımızda parmak olduğunu düşünecek olursak, sadece ellerimizde, ayaklarımızdaki mafsallar, eklemler neredeyse 100'e yaklaşıyor. Binaenaleyh böyle vücudumuzda 360 tane eklem bulunur. Bunların her biri için sadaka vermek lazım gelir. Ama kuşluk vakti kılınacak olan kuşluk namazı, duha namazı bu sadaka yerine geçer. Binaenaleyh kuşluk namazını ihmal etmemek lazım gelir. İnsan gün içerisinde namaz yoğun bir hayat yaşamalı. Özellikle de işinde gücünde olmadığı zaman, tatil zamanı veya rahat bir zamanda oturuyorsunuz iş yerinizde, efendim çalışanlarınız var, siz kendi odanızda oturuyorsunuz, kitap okuyorsunuz, başka bir meşguliyetiniz yok. Kuşluk namazı 2 rekat, 4 rekat namazı ihmal etmemek lazım. Ama sabahın vaktinin çıkıp kerahat vaktinin dolmasıyla kılınan, hemen kılınan namaza da işrak namazı deniyor. Bu namazla ilgili de az önce söyledik. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin bir müjdesi var. Bu namazı kılan kişinin bir ümre yapmış sevabı kazanacağından Efendimiz aleyhissalatü vesselam bahsediyor. Binaenaleyh bu imkanı da değerlendirmek lazım gelir. Özellikle de vakti müsait olan efendim zamanla bağlantılı randevuları, işe gitmesi, dersi vesairesi bir an olmayan kimselerin namazdan sonra bir vakit camide geçirmeleri, peşinden de bu namazı kılarak camiden evlerine ayrılmaları, efendim evlerine gidip kahvaltılarını yapmaları bir Müslüman olarak tavsiye edilmiş olan bir husustur.
Allah razı olsun hocam. Efendim şimdi başka bir dinleyicimiz şöyle bize bir maille soruyor. Selamünaleyküm hocam diyor. Bir sorum var. Cevaplarsanız çok memnun olurum, sevinirim. Bir Müslüman ailede anne baba boykota dikkat etmiyorsa, ailedeki çocukların söylemesine, onları uyarmasına rağmen boykotlu ürünleri alıyorlarsa, o ailede boykota dikkat eden kişiler o ürünleri kullansa, yese günah olur mu? Boykota dikkat eden kişilerin bir gelir kaynağı da yok. Yani çocukların. Bazı şeyleri kullanmamaya aile içinde dikkat etse de her şeyi de yapamıyorsa, örneğin yapılan akşam yemeğinde o ürünler var diye açıklıyor. Bu durumda boykota dikkat eden kişi ne yapmalı? O ürünleri kullansa günah olur mu? Kafamı çok kurcalayan bir soru. Cevap verirseniz çok hayırlı olur hocam. Allah'a emanet olun diyor.
Tabii boykot meselesi özellikle de acziyetimizin zirvede olduğu bir dönemde, yani zulme mani olamıyoruz. Haksızlığın karşısında onu elle düzeltme, dil ile düzeltme becerisini, kabiliyetini gösteremiyoruz. Bir de haksızlığın karşısında dünya iki gruba, iki kampa ayrılmış. Bir grup bu haksızlığı, haksızlık olduğunu bildikleri halde sırf Siyonistlerin emri altında çalıştıklarından dolayı ya isteyerek savunuyor ya da kendini, işini gücünü kaybetmemek adına savunmak mecburiyetinde hissediyor. Ama bunun karşısında dünya halklarının, özgür insanların çoğunluğu bu haksızlığa karşı tepkilerini ortaya koyuyorlar. Bir zulüm olduğunu, Siyonistlerin dünyayı sadece Gazze'de Müslümanlara yönelik yok etme çabası içerisinde olmadıklarını, bütün insanlığa karşı düşman olduklarını ve bütün insanlıktan nefret eden bir grup yaratık olduklarını görüyor. Ve bu zulmün karşısında duran grup zulmün destekçilerine fiilen bizzat desteğin içerisinde olan veya sözlü, finansal, efendim lojistik destek sağlayan gruba karşı bir tavır alıyor. Bu tavır onların ürettiklerini kullanmamak şeklinde bir tavır. Ama bu boykot tavrının en olması gereken şey onların ürettiği kültürü boykot etmektir. Onlardan dünyaya ihraç edilen anlayış biçimini, yaşam tarzını boykot etmektir. Bu tabii çok köklü, derin bir fikri yapı istediği için bu pek gündeme alınmıyor. Onun yerine onların ürettiği işte içeceklerdir, sabunlardır, efendim şampuanlardır, şudur, budur, daha fazla sarf malzemesi dediğimiz şeyler boykot gündemine alınılıyor. Oysa bilinçli bir Müslüman şunu öncelemeli. İnsanlar ikiye ayrılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Müslüman olmayanlar. Bir kısım Müslüman olmayanlar var ki bunların Müslümanlarla bir derdi yok. Cenab-ı Allah Müslümanlarla derdi olmayan ama Müslüman da olmayan kimselerle iyi geçinmemize, onlara iyilik yapmamıza, onların bize iyilik yapmasına, bu hayatın normal akışı içerisinde olması gereken bir durumdur diye bahsediyor. Ama Müslümana düşman olan, Müslümanı yok etme gibi kendine bir misyon edinmiş olan güruhun varlığı Müslümanı rahatsız ediyor. Dolayısıyla varlığından rahatsız olduğu bir kesimi ne ekonomik anlamda ne de manevi anlamda beslemek doğru bir hareket, doğru bir davranış değildir. Mamafi burada ölçü meselesi, boykotun ne denli yakın veya uzak bir eylem biçimi olduğu meselesi birçok suali de beraberinde getiriyor. Şimdi buradan şu noktaya temas etmek istiyorum. Müslüman denge insanıdır. Dengesini kaybetmeden yapacağı işleri yapmaya memurdur. Biz boykotu kendi içerisinde kademe kademe değerlendiririz. Bir, boykot mallarını kullanmaya mecbur olanlar vardır. İşte mesela Gazze'deki kardeşlerimiz ne bulurlarsa onu açlıkla karşı karşıyalar, ölümle karşı karşıyalar. Belki oradaki Siyonist yapı sadece kendi ürettiği malların içeriye girişine müsaade ediyor. İçeriye giren malın markasına bakacak durumda değiller. Çünkü hayati bir tehlike söz konusu. Böyle bir durumda ya kardeşim biz sizin için boykot yapıyoruz, siz boykot mallarını tüketiyorsunuz denmez. İkinci bir mesele, boykotun bilincine ulaşmamış gafil Müslümanlar bizim boykot olarak düşündüğümüz şeyleri kullanıyor olabilirler. Bunlara karşı vazifemiz de onları tatlı bir şekilde ikaz etmek. Boykot malını kullanıyor diye bir Müslümana yapılmaması gereken bir davranışı göstermek, kaş yapayım derken göz çıkarmak anlamına gelir. Biz evlatlar olarak anne babamıza iyi davranmak ile memuruz. Cenab-ı Allah anneye, babaya, valideyne ihsanı emrediyor. Hem de Allah'a ibadetin peşinden bu ihsanı yapmanız size hükmolundu diyor. Buradan hareketle değerli hocam, bir insan hükmü kesin olan anaya babaya itaati terk ederek onların gönlünü kırıp onların bize karşı olan efendim tutumlarını değiştirici mahiyette davranarak kendisinin daha iyi bir Müslüman olabileceğini düşünmemeli. Onun için Cenab-ı Allah anneye babaya itaati emrediyor. Onlar seni şirke yönlendirene kadar diyor. Eğer şirk gibi açık bir günaha, efendim şarap içmek gibi, domuz yemek gibi, namazı terk etmek gibi, orucu terk etmek gibi açık bir günaha eğer sevk ediliyor ise bir insan, o zaman der ki bana, sana iyi davranmamı emreden Allah bu namazı emrediyor. Binaenaleyh Allah'ın emriyle senin emrin karşı karşıya geldiğinde ben Allah'ın emrini tutmakla mükellefim. Ama öyle değil de şüpheli olan efendim bir mesele söz konusu olduğunda burada biz anne babamızın kalbini kırmadan onların efendim bize karşı olan bakışlarını, duruşlarını bozmadan bir davranış biçimi geliştirmek durumundayız. Şimdi cihat dediğimiz kavram en büyük ibadetlerden biridir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir zat geliyor. Ya Resulallah ben seninle cihat etmek istiyorum diyor. Efendimiz ona annen baban sağ mıdır diye soruyor. Evet sağdırlar deyince o zaman git anana babana hizmet ederek cihad et diyor. Binaenaleyh nefis bazen bizi aldatır Basri hocam. Şimdi okulda bütün arkadaşlarımız boykot yapıyor, boykot yapmayanı tenkit ediyorlar. Dolayısıyla boykot yapmak bir iltifat sebebi haline gelebiliyor. Efendim boykottan sebep bak içeriye alındı, boykottan sebep polisin tartaklamasına maruz kaldı gibi bir takım hikayeler biriktirmek de, bunları söylerken tırnak içerisinde söylüyorum, bu meseleler hafife aldığımdan dolayı değil. Ama bir iş yaparken evet, haklı olmamız, başka bir işin karşısına onu koyduğumuzda da haklı olduğumuz anlamına gelmez. Binaenaleyh her şeyi yerli yerine koymak mecburiyetindeyiz. Eğer annemizin, babamızın gönlünü kıracak, onların bize karşı bakışlarını değiştirecek bir pozisyon karşısında kalırsak, burada bizim yapmamız gereken şey, öncelikli olarak annemizin, babamızın hatırını yapmak, gönlünü yapmaktır. Ama bununla beraber bu tercihlerinin doğru bir tercih olmadığını yolunca, yordamınca, üslubunca ifade etmemiz de gerekiyor. Bazen bunlar birbirine zıt şeyler gibi görünebilir. Ama insan önceliğini tespit ettikten sonra diğer meselelerin de kendi akışı içerisinde hallolduğunu görecektir. Bizim temel vazifemiz evlatlar olarak anne babamızı memnun etmektir. Memnun olmuyorlar canım, ne yapsam memnun olmuyorlar, ne yapsam ters anlıyorlar diye bir argümanla kendimizi savunamayız. Çünkü evlat olmanın gereği anaya babaya itaattir. Bakın işte son günlerde Suriye'mizin hapishanelerinde ne tür vahşetin, işkencelerin yaşandığını görüyoruz. Cenab-ı Allah o kardeşlerimize sabır versin. Hı. Aklını yitiren, efendim sağlığını yitiren, canını yitiren binlerce, on binlerce, yüz binlerce insan var. Baktığımızda biz onlardan daha iyi olduğumuz için, onlar bizden daha kötü oldukları için böyle bir azaba, böyle bir işkenceye maruz kalmamışlar. Belki hakkı söyledikleri için, hakikati söyledikleri için, zulümden yana tavır almadıkları için böyle bir imtihanla karşı karşıya kalmışlar. Cenab-ı Allah dünyada çektikleri her bir ızdırabın, parmaklarına batan her bir dikenin karşılığında elbette ahirette mükafatlarını verecektir. Ama düşünsenize, imansız, ahlaksız bir mahluk sizin başınızda kendini her şeyi yapabilecek güçte gördüğü için amir kesiliyor ve siz ona itaat etmek durumunda kalıyorsunuz. Oysa Cenab-ı Allah bize, annemize, babamıza itaat etmemizi isterken onlarda merhamet duygusu, şefkat duygusu zirvede olduğu için ve bizim zararımıza olacak şeyleri istemeyeceklerinden dolayı bunu bizden istiyor. Nihayetinde bakıyorsunuz bunca zulmü, vahşeti, insafsızlığı, ahlaksızlığı yapanlar kendi çocuklarına karşı bir melek kesilebiliyorlar. Çocukları bile onların bu vahşetini gördüğünde hayır benim babam bunu yapamaz diye belki söyleyecekler. Dolayısıyla anneye babaya itaati bir pazarlık konusu yapmamalı insan. Belki annenin babanın akli melekeleri bozulmuş olabilir, Alzheimer olabilir, efendim demans olabilir, bir şeyi söylüyor, unutuyor, efendim ben sana söylemedim mi diyor veya yapmadım diyor, sen yaptım diye üsteleyip de adamın zaten yarım olan aklını hepten başından, aklından alarak bir şey yaptığımızı düşünmeyelim. Peki babacığım, peki anneciğim diyerek eğer bir yanlış varsa, eğer bir sıkıntı varsa, biz haklıysak bunun ecrini Allah'tan bekleyelim. Bazen şöyle bir şeyle karşılaşıyor. Yani hakkım değil mi kardeşim? Yani geçen bir üniversite grubuna sohbet ediyorduk. Çok iş uzamadan böyle kısaca anlatayım. Var mı diye soruyorum. Yani böyle unutamadığınız bir anınız var mı? Bir delikanlı dedi ki, yurdun kapanmasına gece son giriş saatine 5 dakika kala kampüste beni kampüsteki köpekler kovaladılar. Ben böyle çok korktum. 2 dakikada 15 dakikalık yolu koşarak geldim. Ben diyor o köpeklerden kıyamet günü davacı olacağım diyor. Ya dedim nasıl olacak bu dedim. Dedi ki siz dedi hocalar demiyor musunuz dedi. Yani boynuzlu koyun boynuzsuz koyuna yaptığı zulmün hesabını verecek. Şimdi yani illa her başımıza gelen efendim haksızlığın biz hesabını burada soracağız. Efendim kana kan, dişe diş, intikam intikam diye bu bizim psikolojimizi bozar. Bazı hesaplar vardır ki o hesaplar ahirette görülür. Özellikle de aile içerisindeki hesaplar. Annene babana karşı haklı olsan ne olur, haksız olsan ne olur? Evladına karşı, eşine karşı haklı olsan ne olur, haksız olsan ne olur? Onun için bir insan evladını haksız çıkartıp onu mahkemede cezalandırmaktan zevk almaz. Belki kendi cezasını vermek ister ama başkasının ona müdahale etmesini istemez. Onun için ailede asıl olan sevgidir, muhabbettir, meveddettir. Bunun devamını temin etmektir. Burada kardeşimizin yapacağı şey elinden geldiğince rencide etmeden, gözlerine sokmadan oradaki vahşete bizim bir tepkimizin olması lazım. Bunun da asgari yolu onların ürettiklerini almamaktan geçmektedir. İnşallah iyi niyetli olursa Cenab-ı Allah zaman içerisinde annesine babasına da bu noktada bir feraset lütfeder.
Allah razı olsun kıymetli hocam. Efendim şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz, İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Muhterem hocam, dinleyicimiz şöyle bize soruyor. Tanımadığımız birinin cenaze namazında hakkınızı helal ediyor musunuz sorusuna nasıl karşılık verilmelidir?
Yani hakkımızı helal ediyoruz dememiz lazım. Yok etmiyorum diye bir şey söylemenin bir anlamı yok. Yani nihayetinde yağmurda, çamurda, güneşte vesairede bir Müslümanın cenazesi için toplanmak, ona dua etmek için toplanmak da bir haktır. Bu hak Müslümanın Müslümandan alacağı bir haktır. Binaenaleyh biz bu görevi yerine getirmek üzere orada bulunuyoruz. Müslümanın Müslümanı tezkiye etmesi, yani onun iyi bir insan olduğunu dile getirmesi de önemli bir vazifedir. Biz bizatihi kendimiz tanımıyorsak da herhalde orada onu tanıyan Müslümanların şehadetlerine biz de tanıklık ediyoruz. Ona binaen nasıl bilirdiniz, iyi bilirdik diyoruz. Kaldı ki bilmediğimiz birinin efendim cenaze namazına katıldık, hakkınızı helal edin dediler. Biz de orada cenaze namazına katılmak da efendim bir hak doğuruyor. Eğer bir alacağımız oluşmuşsa onu da helal ettik anlamına bir helalleşmenin içerisine girdik. Ama bir de baktık ki sonra adamın dünya kadar bize borcu varmış. Ve o ödemediği borçlarından dolayı da biz efendim çok ciddi zararlara girmişiz. Biz zararlara girdiğimiz gibi başkalarını da zarara sokmuşuz. Dolayısıyla böyle kapalı bir efendim ödeşmeden dolayı, helallikten dolayı bizim haklarımız arada kaynamış, gitmiş, zayi olmuş olur mu? Olmaz. Çünkü hak ibrası bilerek ve kasıtlı olarak yapılan bir işlem olmak durumundadır. Yani benim senden alacağım olan 10 bin lirayı ibra ettim, onu sana bağışladım demek suretiyle bu iş meydana gelir. Öbür türlü hak helalliği meselesi dava konusu olmaktan çıkarttım anlamına gelir. Yani senin bana borcun var diyelim ki Basri hocam. Genelde benim sana borcum oluyor ama
yok hocam, öyle bir
farz
şey
edelim. Benim bu sefer alacağım var ve dedim ki ben hakkımı helal ettim. Bu hakkımı helal ettim sözü bu konuyu ben bir dava konusu haline getirmem. Ne dünyada seni mahkemeye veririm ne de ahirette mahkemeye veririm. Ama senin ödemediğin kısım o eğer dünyada bir kamu davası haline gelmişse mahkemelerin re'sen kovuşturacağı bir meseledir. Yok öyle değil. Ahiretlik bir mesele ise orada da Cenab-ı Allah'ın huzurunda sen o borcun hesabını verirsin. Yani eğer borcu ödeyiniz emri, borcunuzu ödeyiniz emri Allah'ın bir emri ise, bunu ödememekle kişi Allah'a karşı günah işlemiştir. Evet, borcun bir muhatabı var. Ahmet'e borcun vardı. Ahmet, hakkımı helal ettim dedi. O kendisine yönelik olan, yani onu dava etme hakkını helal ettim diyor. Ama diğer taraftan borçlu olan kişinin imkanı olduğu halde borcu ödememesi veya imkanı yok ama umurunda da değil. Yani şimdi bir insanın hakikaten imkanı olmayabilir ama mahcubiyetini taşır. Efendim, ezikliğini taşır. Ona göre hayatına, alışverişlerine çeki düzen verir. Adamın tamam borcu ödeme imkanı yok ama bakmışın gitmiş lüks tüketimin içerisine girmiş. O zaman adama bu ne perhiz, buna lahana turşusu denir. Adamın ödeme imkanı yok, kıt kanaat geçiniyor ise o zaman bütün Müslümanların zaten bu adama borcunu ödüyor ödemiyor diye bakmaksızın yardım etmeleri gerekir. Çünkü Cenab-ı Allah rızkı birilerine fazla, birilerine az vermiş olabilir. Fazla verdikleri, az verdiklerine yardım etmekle mükelleftirler. Şimdi buradan şu noktayı netleştirecek olursak, hak helalliği, bakın hakkımı helal ettim ayrı bir mesele. Benim senden alacağım olan 10 bin lirayı ibra ettim, onu sana sadaka ettim demek ayrı bir mesele. Çünkü burada karşı tarafın üzerindeki bir mükellefiyeti düşürmek var. Öyle olursa Allah katında da hesabı sorulmaz, dünyada da hesabı sorulmaz. Ama hakkımı helal ettim. Niye helal ediyorum? Bazen ar belasına ediyorsunuz. Bazen amcanız almış, dayınız almış. Efendimi, amcanımı, dayınımı mahkemeye vereceksen ben hakkımı helal ettim diyorsunuz. Öbür tarafta kişi Cenab-ı Allah'la doğrudan muhatap hale geliyor. Eğer Cenab-ı Allah'a sunabilecek bir mazereti varsa, ya Rabbi yoktu, vermek için çırpınıyordum, hatta mahcubiyetten onunla muhatap olamıyordum, cumaya gidemiyordum, çünkü cumaya gitmemeyi mazur sayan nedenlerden bir tanesi alacaklısının adamı görüp de onun karşısında rencide olması.
Bu mazeret mi hocam?
Mazeret. Yani hassas olan bir gönül için mazeret. Çünkü her insan aynı olmayabilir. Yani biri vardır ki hakikaten şirret bir adamdır. Bak, utanmadan bir de gelmiş deyip de bir laf söyleyecekse bu hassas olan kişileri rencide eder. Onun için dinimiz bu kimse mazurdur diyor. Cumaya, cemaate gitmeyebilir. Yani böyle bir kimse Allah'a, ya Rabbi ben kıvranıyordum ama yoktu, ne yapayım dediğinde Cenab-ı Allah affeder etmez, onun takdirinde olan bir şey. Ama rahmeti bu tarafın hakkını ödemek suretiyle onu affedeceği yönünde biliyoruz. Mamafi, bir Müslüman kimseyle bir husumet görmeme üzere kendini programlamalı. Yani ben ya Rabbi kimseyle kavgalı olmak istemiyorum. Ben kimseyle kavgalı, husumetli, davalı değilim. Bu hakkını yedirsin, zulme sessiz kalsın anlamında bir şey değil. Ama mesela ya mahkemeye verirsin. Niye mahkemeye veriyorsun? Kardeşim, bu meseleyi de bu kardeşimiz kendine bir yol, bir yöntem olarak benimsemesin. O da kendine çeki düzen versin. Yoksa ben ondan işte 3 kuruş alacağım, 5 kuruş alacağım, onun davasında değilim. Binaenaleyh Müslüman, Müslümanlarla ilgili efendim bilinç altında bir husumet, bir kavga, bir dava beslemez. Böyle olan bir insan, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنْ اَتَ اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَل۪يمٍ. O gün mal mülk fayda vermiyor. Yani bugün 10 bin lirayı verdin vermedin diye kavga edip gönül kıran ve bir Müslümanla ilgili gönlünde, zihninde olumsuz şeyler biriktiren bir kimse, kıyamet gününde o kavgasını ettiği malın, mülkün, evladın faydasını göremeyecek. Ama eğer kıyamet gününe bir kalbi selim götürebilirse, yani hiçbir Müslümanla ilgili bagajı yok, olumsuz bir düşüncesi yok, kini yok, nefreti yok, kavgası yok, husumeti yok, böyle bir kalple kıyamete gidebilirse abad olur. Evet.
Allah razı olsun hocam. Efendim, bir diğer soru da şöyle soruluyor. Mezar kazarken çıkan kemikler ne yapılmalıdır?
Şimdi Müslümanın ölüsü de dirisi de muhteremdir. Hatta hadisten mülhem olarak bizim fıkıh kitaplarımızda diriyken kemiğini kırmakla ölürken kemiğini kırmak aynıdır ifadesi geçer. Binaenaleyh Müslüman bir insan ölüye müsle dediğimiz işkence yapamaz. Onun için mesela otopsi yapılır mı yapılamaz mı diye tartışmışlar. Yani ölmüş bir insanın hadi hayattayken karnını kesiyorsun, açıyorsun, işte tedavi etmek için bir takım şeyler yapıyorsun ama ölmüş bir adamın karnını niye açıyorsun? Efendim, niye orasını burasını kesiyorsun? Yapılır mı yapılmaz mı diye bunu tartışmışlar. Veya kadavrayı, çünkü ölmüş olan bir Müslümanın cesedinin Müslümanın üzerindeki haklarını saydığı hadiste Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Müslümanın cesedinin defnedilmesi de diğer Müslümanların üzerine düşen bir vazifedir diyor. Ama buradan tartışmalardan demişler ki yani burada eğer bir cinayetin ortaya çıkartılması gibi bir maslahat varsa veya işte tıp talebelerinin tıp eğitimi alması için başka bir yol yoksa bu gerekiyorsa vesaire filan onları bir kenara koyacak olursak hasılı kelam Müslümanın ölüsü de yani ölmüş olan cesedi de dirisi gibi saygıya layıktır. Öyle bir paçavra muamelesi yapılamaz. Ondan dolayı biz saygıyla o cenazeyi yıkıyoruz. Yıkarken de mesela daha ölmüş nasıl olsa diye böyle cüs yıbıldak yıkamıyoruz. Avret mahallini kapatıyoruz. Efendim kadınsa kadınlar yıkıyor, erkekse erkekler yıkıyor. Bir saygıyla efendim nasıl olsa ceset bu hissetmez diye kaynar suyla veya soğuk suyla yıkamıyoruz. Normal elimizden gelen saygıyı, tazimi gösteriyoruz. Ondan sonra da geldiğimiz yer olan toprağa defnediyoruz. Toprakta tabii vücudumuz çürüyor. Yani peygamberlerin ve Allah'ın özel kullarının veya işte bir takım sebeplerden dolayı vücudu çürememiş olanlar bulunabiliyor. Ama genelde vücudumuz çürüyor. Kemiklerimiz daha uzun süre toprakta kalıyor. Bir mezarı açtınız, efendim yeryüzünün her tarafı mezar zaten. Yani kaç defa dolmuş, boşalmış. Açtınız, baktınız ki kemikler var. Demek ki burada daha önce bir insan veya bir canlı bulunuyor. Genelde Müslüman mezarlığında veya işte mezarlıklarda bir insan cesedine ait olan kemikler bulunuyor. Bu kemikler de yine saygıyla mezarın bir tarafına doğru çekilir ve orada toprağa gömülür, defnedilir. Diğer ceset yani yeni olmuş, ölmüş olan ceset orada usulüne uygun defnedilir. İşte 5 sene, 10 sene artık toprağın yapısına göre o ceset de nihayetinde çürüyecek, kemikler kalacaktır. O kemikler de bir müddet sonra onlar da eriyor. Rivayetlere göre acbu'z-zeneb denilen yani kuyruk sokumundaki bir parça o erimiyor. Yani toprak daha muhafaza oluyor. Şimdi tabii tıbbın ilerlemesiyle DNA'nın artık gözle görülemeyecek kadar küçük bir yapıda, dokuda da bulunduğunu biliyoruz. Binaenaleyh acbu'z-zeneb'de insanın bütün kodları bulunuyor. Cenab-ı Allah kıyamette tekrar insanları dirilttiğinde oradan o koddan bütün insanlar tekrar dünyaya gelecek. Bunu tabii bugün anlamamız için kod diyoruz. Yoksa Cenab-ı Allah'ın koda vesaireye de filan ihtiyacı yok. O ol dedi mi her şey olur. Canlanın, ibaathu, dirilin denildiğinde bütün ölüler kabirlerinden kalkacaklar ve mahşere doğru toplanacaklar. Evet.
Efendim, diğer bir soruda şöyle soruluyor. Park, yol kenarı veya mezarlıktaki meyveler yenilebilir mi, helal olur mu?
Şimdi meyve ağaçları adı üstünde meyve vermesi üzere dikilmiş olan ağaçlardır. Bunu kendi mülküne diken bir kimse kendi istifade etmek üzere dikmiştir. Ama kamu arazisinde dikili ise işte parklardır, bahçelerdir vesaire yerlerdir, vakıf arazileridir. Vakıf arazileri de efendim geliri toplanmak ve vakıf masrafına harcanmak üzere düzenlenmişse oraya da bir yabancının girip oradan meyve alması vesairesi mümkün değil. Ama nihayetinde bizim genelde kabirlerimiz vakıf arazisidir. Şimdi gerçi yeni belediye nizamnamesiyle belediyeler şehirlerde defin için mezarlık tahsis etmekle yükümlü. Bunlar belediyenin kamu akarlarını defin maksadıyla tahsisi yine kamu malı haline gelmiş oluyor. İsterse eski mezarlıklar olsun. Eski mezarlıklar genelde vakıf mezarlıklarıdır. Yani insanlar burada Müslümanların cenazeleri defnedilsin diye orayı vakfetmişlerdir. Buralarda yetişen meyvelerin bir sahibi olmadığı için burada olgunlaşmış olan meyveleri efendim birinin alması, yemesi helaldir. Oradan kuş, böcek, börtü böcek istifade ederse, yerse o ölünün ruhuna sevap olarak gider. O niyetle yapılmışsa, o niyetle vasiyet etmişse ölen kişi veya ölen kişi adına evlatları, yakınları bunu yapmışlarsa mamafi orada bu mezarlık meyvesidir kimse yemesin deyip çürütmek doğru bir şey değildir. Ama burada da el verir ki ihtiyacı olan biri varsa onlar gelsinler, alsınlar, yesinler. Ama çoluk çocuk gitmişsiniz işte dedeni ziyarete gitmişsiniz. Mezarına Fatiha okumaya gitmişsiniz. Orada çocuk elma ağacından bir elma almış. O ona helal midir? Helaldir. Niye? Amme malıdır. Ve orada bunu almasınlar diye, kimse almasın diye de bir talimat, bir işaret ne örfen ne de yazılı olarak yoktur. Dolayısıyla yenilebilir, kullanılabilir.
Evet. Diğer bir sorumuz şöyle değerli hocam. Yetim hakkına girmenin vebali nedir?
Yetim hakkına girer, cehenneme girer. Çünkü ayet-i kerime innellezine ye'kulune fi emvalil yetama innema ye'kulune fi butunihim nara. Yetim mallarını yiyenler karınlarına ateş yiyorlar demektir. Dolayısıyla yetim malı çok hassas olunması gereken bir maldır. Yetimle ilgili dinimizin birinci tavsiyesi yetime sahip çıkmaktır. Yetime öncelikle yakın akrabalarının sahip çıkması gerekir. Mahrem olan akrabalarının sahip çıkması gerekir.
Genellikle hani yetim fakir böyle addediliyor hocam. Hani yetimin malı nasıl olur diye birisinin aklına bir soru gelebilir.
Şöyle tabii yani yetim kimdir? Babası ölmüş olandır ve işte annesi babası ölmüş olandır.
Evet.
Bir adam çok zengin efendim trafik kazasında ölüyor, geride çocuğu kalıyor. Şimdi bu anne babanın malı kimin?
Çocuğun.
Çocuğunun ama çocuğu yetim.
Evet.
Bu çocuğa kim sahiplenecek? Bu çocuğun amcası, efendim, dedesi, abileri bunlar sahip çıkacaklar. Olmadı işte teyzesidir, vesairesidir, anneannesidir, babaannesidir. Yani birileri bu çocuğa yakın akrabasından sahip çıkacaklar. Eğer bir kimsenin imkanı varsa, efendim geliri yerinde ise, bu üç tane çocuğu var, bu yetim çocuğu da dördüncü çocuğu olarak amcası, dedesi neyse sahiplenmiş ona bakacak. Bir de ben sana bakmakla yükümlü değilim, sana yedirdiğimin parasını alacağım demesi uygun değil. Ama hakikaten bir yakını olabilir, çocuğun parası olduğu halde veya devlet diyelim ki yetim çocuğa bir maaş bağladı. Dedi ki yetimlere, sahip çıkanlara veya işte yetim çocuğa ben ayda 10 bin lira veriyorum. Şimdi bu 10 bin lira yetimin parası mıdır? Yoksa yetime bakan ailenin parası mıdır? Kur'an-ı Kerim buna da bize temas ederek bilgilendiriyor. Eğer fakirse diyor yetime bakan, maruf ölçülerde onun malından yiyebilir. Yani diyelim ki devlet yetimlere ayda 10 bin lira tahsisat çıkartmış. Öyle de olması gerekiyor. Şimdi yetim aylığı da var. Yani bilmiyorum ne kadardır ama iyi kötü bir aylık veriyor yetime. Yetime sahip çıkan aile fakirse o aylığı da ailenin genel bütçesinin içerisine dahil eder. Beraber yerler. Niye? Çünkü yetim için bir ev açacak olsan, bir bakıcı tutacak olsan daha büyük masraflardır bunlar. Binaenaleyh yetime manen bakmaları, varsa yetimin imkanı onun maddi tarafından da istifadelerine imkan tanır. Ama yetimin bir arsası vardı, efendim arsanın değeri 1 milyon da sen onu 300 bin liraya kapattın. O 700 bin lira sana zehir zıkkım olur, ateş olur, nar olur. Efendim yetimin parasından kendi çocuklarına yediriyorsun da yetime sıra gelince idare etmen, cimriliğin tutuyor. Bunun hesabı da ağır olur. Onun için yetime bakmak çok büyük bir sevap. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ene ve kafilül yetimi kehateyni fil cennet diyor. Ben ve yetime sahip çıkan cennette böyle iki parmak gibiyiz diyor. Yani yan yanayız. Peygamberin yanında olabilme makamına ulaşmak. Şimdi yanında ifadesini Türkçe'de söylüyoruz. Oysa Efendimiz yanında demiyor. Böyle parmaklarını birbirine sürterek ikimiz böyleyiz diyor. Bu yanında olmanın da ötesinde bir beraberliği getiriyor. Yani şimdi aynı odada bulunduğumuzda da yan yana oluruz. Veya aynı villada diyelim ki aynı köşkte yaşıyoruz, aynı sarayda yaşıyoruz. Aynı yan yana yaşıyoruz olur. Ama böyle yani birbirine sürtme derecesinde yakınlık çok özel bir yakınlık bu. Böyle büyük bir sevap beraberinde tabii bir takım tehlikeleri de getiriyor. Onun için yetimin malına karşı çok dikkatli olmak lazım gelir. Onun adına toplanan şeyler, verilen şeyler özel bir hesapta tutulmalı. Efendim yetimin malı onun tamamen menfaatine olacak şekilde değerlendirilmeli. Ve vakti zamanı geldiğinde de evladım bu babandan sana kalan, anandan sana kalan veya devletin senin adına ödediği ve nihayetinde de peşinden efendim bizim de değerlendirmeye çalıştığımız mallardır. Bunlar senin diyerek teslim edilmelidir. Bunu bir ibadet niyetiyle ve Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de cennette özel bir birliktelik tesis etmek niyetiyle yapmak gerekir. Ama hakikaten ailenin efendim ihtiyacı varsa, yani burada şöyle bir şey de çok yanlış olur. Aman o kardeşiniz yetim, onun elmasından yemeyin, onun portakalından yemeyin, onun muzundan yemeyin diye diğer çocukları da aile içerisinde yetime karşı kışkırtmak da, bu da doğru bir şey olmaz. Yani yetim ailenin bir ferdi olarak görülür, aileyle beraber yer, içer, yeri geliyorsa, lüzum ediyorsa yetimin malı da ailenin bütçesine dahil edilir. Ama bir ihtiyaç yoksa o zaman yetimin malını ailenin bütçesine dahil etmek çok sıkıntılı bir durumdur. Cenab-ı Allah yetimlere sahip çıkabilme imkanını versin. En önemli içtimai farzlarımızdan biridir. Dolayısıyla bu sevabı göz ardı etmemek lazım. Hele de imkanı olan, yani belki efendim bir aile içerisinde yetim kızdır, erkektir, ailenin diğer çocuklarıyla beraber olmalarının belli bir müddet sonra mahremiyet sıkıntısı vardır vesairedir diye geliri az olan bir ailenin böyle düşünceleri olabilir, ama imkanı olanların mutlak surette sadece bir tane, iki tane, üç tane, beş tane değil, imkanları nispetinde yetime sahip çıkmaya gayret etmeleri gerekir. Cenab-ı Allah yetimler için çalışabilme gücü, kuvveti lütfetsin.
Amin. Allah razı olsun kıymetli hocam. Değerli dinleyenlerimiz, bu haftaki İlmihal Saati programımızın böylece sonuna ermiş oluyoruz. Efendim hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.